Kitabın adı Aşkın Gözyaşları. Tebrizli Şems. Yazarı Sinan Yağmur. 4. ayrım, sayfa no 34. Yahudilerle bile dua etme huyuna sahibim ve Allah onları hidayete erdirsin derim. Bana küfredenlere bile dua ederim ve derim ki Allah onlara küfür etmekten daha değerli işler versin. Böylece onlar Allah'ı ansınlar ve mana alemine yönelsinler. Kendime dedim ki, beni bu şekilde yaratan Allah ile doğrudan doğruya konuşmadıkça ve sorduğum sorulara cevap almadıkça benim yemek veya uyku ile ne işim var? Bu alemde körü körüne yemek yiyip içmek için mi geldim? Ona neden geldiğimi ve nereye gideceğimi sormalıyım. Ancak ondan sonra yemek yiyip uyuyabilirim. Ayrıca kurtuluşum ve sonum hakkında da bilgi almalıyım ki burada rahat ve dertsiz bir hayat sürdürebileyim. Çocukluğumdan beri amacım buydu ve hep buna yöneldim. Hani bir annenin güzel ve tatlı çocuğu elini yaktığı zaman annesi hemen harekete geçer, türlü çareler arar ya. Allah da kokusuyla, sevgisiyle bana öyle yardım etti. Ben küfür eden kişiyi beğenirim, fakat beni öveni pek tutmam. Zira övgüden dönülürse daha kötü olur. Münafık, kafirden daha kötüdür. Kur'an'da dendiği gibi, iki yüzlü insan cehennemin en alt katındadır. Ben nefsimi öyle terbiye ettim ki önüme sayısız helva çeşitleriyle kebaplar koysalar ve ben gerçekten acıkmış olsam bile başkalarının can attığı o nimetlere dönüp bakmam. Vaktinde ona, yani nefsime vereceğim arpa ekmeği vakitsiz vereceğim kebaplardan daha üstündür. Bilindiği üzere cansız bir varlık bile 7 aydan fazla bana dayanamaz. Beni medresede dinleyenler deliye döner ama neden akılları deli edeyim ki? O zaman onlarla sohbet edemem. Ne var ki ben sofi olmam veya olamam. Bu dergah temiz insanların yeridir. Burada yemek pişirme ve alışverişe gitme derdi yok. Cansız nesnelerle bile ayrılma ve birleşme duygusu vardır. Atomlar gibi. Kur'an'da şu ayet buna işarettir. Hiçbir şey yoktur ki hamd ile onu tesbih etmesin. Fakat siz bunu anlayamazsınız. Şüphesiz o acıyan ve affedendir. Arayışım. Ah, uğruna canım adadığım ey aşkım, nerelerdesin? Gençliğim sürekli beni bende yakacak bir şeyh arayışıyla geçti. Birçok şeyhi denedim, onların bırakın beni yakmasını, kendilerine bile kıvılcım olamayacaklarını gördüm. Şöhretin, malın, mülkün kâr değil, zarar getireceğini, dünyaya bağlayıp kalacağını biliyordum. Halk devamlı harpler, yağmalar yüzünden dünyasından bezmişti. Bu dünyada bulamadığı huzuru hiç olmasa öte alemde aramak için maneviyat yurduna yöneldi. Benim de aynı şekilde tasavvufa iştahım artmıştı. Uğradığım dergahlarda ben böyleyim, ben şöyleyim diyenlerden nefret ediyordum. Memleket memleket dolaşıyor, gerçek bir şeyh, bir mürşit arama yolunda yıllardan beri koşuyordum. İçimdeki boşluğu dolduracak, sorularıma tatminkar cevap verecek, beni benden edecek, kendimi kendisine adayacağım şeyh arayışı senelerce sürdü. Hiçbir dergah benim içimi ferahlatamadı. Bu böyle sürüp giderken, derinleşen iç boşluğuma rağmen umudumu kaybetmedim. Böylece yaşım 60'a ulaşmış, siyah sakalımı beyaz teller bezemişti. Sırtımda keçeden bir cübbe, elimde bir alem, asa, başımda da kalpağa benzer bir külah vardı. Bazı yerlerde işçilik yapar, sırtımda yük çeker, birkaç kuruş alır, ihtiyacımı temin ederdim. Kimseden bir şey talep etmez, kimseye muhtaç olmazdım. Çoğu zaman aç kalır, nefsimle alay ederdim. Nefsime neler yapmadım, neler. Bazen bir ağaç dalında sabahlardım, bazen bir kaya üzerine uzanır uyurdum. Çoğunlukla da gittiğim yerlerin gasilhanesinde tabutun içine girer, sabah ezanları ile camiye geçerdim. Aradığın Konya'dadır mesajını düşünürken birden aklımda geçmişteki iki anım canlandı. Bunlardan birincisi Belh'ten büyük bir kalabalıkla göç eden ve hac için Şam'dan geçen kafileyi sokakta görmüş ve bu olağanüstü kafile dikkatimi çekmişti. O zamanlarda Mevlana 5 yaşında bir çocuk, bense bir delikanlıydım. Babası Bahaettin'i Şam camisinde cuma hutbesini okurken dinlemiştim. İlmi hitabeti hoşuma gitmişti. Demek ki Mevlana'ya aşinalığım babasından dolayı da kıvılcımlaşmıştı. Diğer hatırladığım olay da aradan yıllar geçip de yaşım 60'a dayandığında Şam'da çarşıda yürürken beraberindekilerle yürüyen 40 yaşlarındaki bir adam dikkatimi çekmiş, gözümü ona bakmaktan alamamış ve yanına gidip elimi omzuna koyarak "Ey dünya sarrafı, beni bul deyip oradan uzaklaşmıştım. Demek Konyalı olduğunu öğrendiğim, yıllarca aradığımı kendisine taşıyan o adam bu adamdı. Kararımı verdim, Konya'ya gidip bu meşhur adamı bulmalıydım. Elime asamı alıp yola düştüm. Her gittiğim yerde insanlar Mevlana'dan bahsediyorlardı. Babasının ne kadar ulu bir insan olduğunu, Konya'daki gayrimüslimlerin dahi ona hayran olduklarını ballandıra ballandıra anlatıyorlardı. İçimdeki söz, git bal mı zehir mi dene gör diyordu. Kıldığım namazlardan sonra gecenin bitiminde birkaç saatliğine uyumak için yatarken daima şu duayı okuyordum. Allah'ım, beni dostlarımla buluştur, görüştür. Halep'te bir buğday harmanının üzerinde yatarken aynı niyazda bulunmuştum. Bu hal ile uyuyakalmışım. Rüyamda bu arzumun yerine getirileceği, ancak Anadolu illerine gitmem gerektiği bildirildi. Buna karşılık benim de ne bağışlayabileceğim sorulmuştu. Ben de başımı diye cevap vermiştim. Uyanınca hemen yola düştüm. Anadolu'yu gezdikçe Mevlana'nın adını, şöhretini duyuyordum. Kararımı verdim, Konya'ya gidecektim. Eğer aradığımı bulursam mesele tamamdı. Bu niyetle yola düştüm. Bir gün Urfa'da bir adam gördüm. Kırbaçlandığı halde çıkmıyordu sesi. Kırbaçlandıkça susuyordu. Peşine takıldım ve niçin kırbaçlandığını sordum. Bir kadına aşık olduğundan bu hale düştüğünü söyledi. Bu kadar acı çektiğin halde neden ses çıkarmadın diye sordum. Sevgilim bana bakıyordu dedi. Bunun üzerine kendisine, ya yüce Allah'ın seni hep gördüğünü bilseydin dediğimde haykırarak yere düştü. Hazreti İbrahim peygamberimizin hacdegahında büyük bir manevi haz aldım. Nemrut'un attığı ateşlere, devasa alevlere İbrahim'ini yaktırmayan Rabbim. İçimde öyle ateşler birikti ki, öyle alevler sardı ki dört bir yanımı. Ne olur ateşimi alacak dosta ulaşayım. Kanadıma rüzgar olsun aşıkların soluğu. Bir an önce Konya'ya uçayım diye niyazlar içindeydim. Parendeydim. Uçan yani. Uçmak ne ki? Yerde leş alıyorsa gözler. İşte akbabalar da uçuyor gökte. Kara gölgelerini bir bir bırakarak. Var mı uçabilen kalbin ötesine? Bir hafta sonra Diyarbakır'daydım. Sabah namazından öğlen namazına kadar yolumu kaybettim. 3 günlük bir yürüyüşten sonra bir dağın yüksek tepesine çıktım. Buradan aşağıya dik inen bir yamacı ve o yamacın ötesinde akan su ve köy sokaklarını görüyordum. Köy uzak olduğu için yüzük kadar ve köyün tepeleri ise çocuk boyunda gözüküyordu. Özetle gönlümü ölüme teslim edip kendimi oradan yuvarladım. Beni gören köylüler beni bir canavar, kaplan veya buna benzer bir varlık sandılar. Dik yamaçtan sanki avuçları üzerinde kayıyor gibi aşağıya doğru yuvarlandım. Köye varınca köylülerin büyük bir kısmı gelip ayağıma kapandılar. Bana hayretle bakarak, bu bir cin mi yoksa Hızır mı ki buraya burnu bile kanamadan düştü diye düşündüler. Diyarbakır'dan apar topar sessizce ayrıldım. Geceydi, adımlarım rüyalarımı çiğniyordu. Konya'ya bir an önce varmak için tatlı bir telaş içindeydim. Sanki ben Mevlana'yı yıllardır aramışım, sanki Mevlana yıllardır beni bekliyordu. Fetih ümitleriyle doluydum. Konya'ya vatanım diye koşuyordum. Dudaklarımda meçhulün yani Mevlana'nın susuzluğu. Sana geliyorum. Soluğum kah bir çöl rüzgarı gibi yakıcı, kah bir çöl gecesi gibi serin. Erzincan'a giderken bir sufi topluluğu bana yoldaş oldu. Beni önder seçtiler ve dediler ki, senin müsaaden olmadan bir yere inmeyiz ve yola çıkmayız. Birbirimize darılsak da iznin olmadan bir işe girmeyiz. Birkaç gün karınlarını tam doyuracak bir şey bulamadılar. Kavun mevsimiydi. Bostancılardan birisi bizi işaret ederek, dervişler gelin, Bismillah deyin, Allah rızası için yiyin. Hemen gitmeye kalkıştılar. Açız ve sen de aç isen durma, bu keramet reddedilmez. Bunun üzerine o bostan yerinde duruyor. Hani sufi vardı ya, cebindeki ekmeğe demişti ki, eğer senden iyisini bulursam onu, yoksa sen zaten elimdesin, seni yerim dedim. Biz kulaklarımız işitmez gibi yaparak el işaretimizle ne var dedik. Yaklaştı ve ısrar etti. Dedim ki, bir şartla, dervişlere yediğin kavunlardan verirsen davetini kabul ederiz. Birden heyecana kapılıp ayaklarıma kapandı. Aslında adam ham kavunları dervişlere verme niyetindeymiş. Ona dedim ki, sen kavunların iyisini dervişlere verme. Sen iyisini ye ve Allah yolunda kötülerini ver. Bu sana yakışmaz. Adam feryat ederek kendini yere attı ve dervişleri 3 gün daha konuk etti. Koyunlar kesti. Bu kadarı yeter. Sen erenleri 7 gün konuk ettin. Şimdi kendine bak dedim ve yola koyuldum. Erzincan'a vardım. Dostlardan ayrılmıştım ve orada beni kimse tanımıyordu. Hoş vakit geçirdim. Oyun oynadım ve güreş tuttum. Ama çok geçmeden beni keşfettiler ve dediler ki, sen Şems'in ta kendisisin. 3 günlüğüne işçilik aradım ama kimse beni işe götürmedi. Zayıf gördükleri için beni seçmediler. Yoldan geçen bir zenginin gözü bana ilişti. Kölesini gönderip benim orada ne aradığımı sordu. Dedim, sen bu yolun kahyası mısın? Eğer şehrin ve yolun kahyasıysan bana söyle. Kısacası adam bana saygı gösterip evine götürdü ve beni iyi bir yere oturttu. Yemekler sundu ve uzakta diz çöküp oturdu. Yemeğimi bitirince bana dedi, bu şehirde bulunduğun sürece her gün gel ve ye. Bu sözü gitmeme engel oldu. Bir gün beni gördü ve dedi, beni bu zorluktan kurtar, zira dostluk tek taraflı olmaz. Gönülden gönüle açılan pencere vardır. Benim gönlüm sana karşı yanık ve inanıyorum ki sende böyle bir duygu var. Neden beni perdede tutuyorsun? Söyle, bunun hikmeti nedir? Benim usulüm şöyledir. Kimi sevsem önce ona karşı sert davranırım. Sonra her şeyimle onun olurum. İyiliğimle, kahrımla, etimle ve kemiğimle. Çünkü iyilik öyle bir şeydir ki 5 yaşındaki çocuğa iyilik göstersen o senin evladın gibi olur. Ancak mert olan kişi önderinin neler çektiğini ve belalara karşı ve nasıl sabrettiğini bilendir. Hatta bu belaların ardından ne gibi devletin geldiğini ve onların önderini nereye götürdüğünü de görür. Nasıl sırlara eriştiğini ve yok olmaktan korkmayarak belaya, hatta binlerce belalara eriştiğini de açıkça hisseder. Sivas'ta ikindi namazını kılıp tam yola çıkmak üzereydim. Caminin duvarının dibinde birisinin yüksek sesle şöyle dua ettiğine şahit oldum. Allah'ım, bana rahmet kapısını aç. Allah'ın rahmet kapısı kapalı mı ki açmasını istiyorsun? Rahmet kapısı her zaman açık. Kapın açık mı? Sen ona bak. Nasıl dua edeyim? Günahları terk etmekten daha güzel dua mı var? Sen dünyayı ahirete götüremeyeceğine göre öyle yaşa ki dünya seni ahirete götürsün. Şehirleri dolaşıyorum. Şehirler gördüm. Şehirdeki ölüler mezarlıktakilerden çoktu. Aşktan uzaklaşan her can ölüydü benim için. Ölüler konuşuyordu, ben susuyordum. Sivas, Kayseri derken Aksaray'a uğramıştım. Münasip bir han aradım. Yıkanmak istiyordum. Feracemi de temizlemeliydim. Uygun bir han bulamadım. Mescitte gecelemeye karar verdim. Mescide gelip bir köşeye büzüldüm. Yatsı namazından sonra müezzin kapıyı kilitleyeceği zaman beni gördü. Sert bir dille çıkıştı. Hey, kimsin sen? Çık buradan. Git başka bir yerde pinekle. Beni bu gecelik mazur gör. Garip bir yolcuyum. Yatacak yerim yok. Sizden hiçbir şey istemem. Müsaade et de şuracıkta geceyi geçireyim, dedim. Müezzin büsbütün kızdı. Bağırıp çağırmaya, acı sözler söylemeye başladı. Sözünden incinmiştim. Dayanamadım. İnşallah dilin şişer, diyerek mescitten uzaklaştım. O anda müezzinin dili şişmeye, boğazını tıkamaya başlamıştı. Hırıltılarına imam efendi yetişti. Ne var, ne oluyor, diye sorar. Müezzin eliyle uzaklaşmakta olan beni göstererek güçlükle, beni bu hale getiren o, koş ondan af dile. İmam koştu, beni yolda yakalayarak, aman efendim, o miskin müezzin sizin kim olduğunuzu bilememiş. Kusura bakmayın, onu kurtarın, diye yalvarmaya başladı. İş işten geçti artık. Hüküm Allah'ındır. Ben bir şey yapamam. Yalnız onun imanla ölmesi, ahiret azabını görmemesi için dua ederim. Ve yoluma devam ettim. İmam geri döndüğü zaman müezzin çoktan ölmüştür. Konya'ya doğru yaklaştım. Aşk-ı Mevlana yurduna vuslat. Allah senin kapından aşk sarayına bir insanı alacaksa, o insana sen nasıl ben seni sevmiyorum dersin. Ey Konya, sana gelene değin senelerce yürüdüm. Ömrüm yolların üzerine ağını örmüştü. Yürüdüm, yürüdüm. Sırtımda gecenin karası bir ferace, ayağımda ucu delik bir pabuç, ama gözlerimde güneşi ve yatağını arayan nehirleri içimde taşıyarak. İğde kokulu yollardan geçtim. İçimdeki çığlıklar adımlarımdan öndeydi daima. Hani benim okyanusum nerede ey Konya? Konya'ya niyetlenişim boşuna değildi. Son ümidim Konya'daydı. Rüyamda aradığım şeyhin Konya Sultanı olduğu bildirilmişti. Rüyalar onu gösteriyordu. Yollar onun adresini işaret ediyordu. 1244 yılının Kasım ayında bir perşembe akşamı Konya'ya girdim. Konya minarelerini uzaktan gördüğüm zaman heyecanlanmıştım. Yolda bir delikanlıya kalabilecek bir han sordum. Şekerciler hanını tarif etti. Yüzüme tuhaf tuhaf bakan hancı beni zengin bir tüccar sandı. "Buraya satın almaya gelmiş olduğunuz şey ne?" "Bir elmas," dedim. "Öyleyse yanlış şehre gelmişsiniz dostum. Burada pirinç ve gümüşümüz vardır. Ayrıca şehrimiz dokumacıları ve de altın işçiliğiyle de ünlüdür. Çarşıda lacivert taş, inciler ve damarlı akik de bulabilirsin. Ama burada hiç elmas yoktur. Eşsiz bir elmas gözlerinizin önünde ve siz camdan başka bir şey görmüyorsunuz. Şimdi beni daha fazla oyalama. Odanın anahtarını uzat," diyerek yukarıya çıktım. Odaya girdiğimde sille halısı, yün minderle kaplı koltuk ve pamuk döşek vardı. Hepsini kaldırıp köşeye yığdım. Yerdeki hasır yeterliydi bana. Orucumu açtım, avuç içi kadar ekmek ve yarım bardak su ile. Namazımı kıldım, elbisemi yıkadım, astım. "Yarın ola, aşk ola," diye istirahate çekildim. Ertesi gün Kasım ayının 25. günüydü. Sabah namazını kıldıktan sonra cuma vaktine kadar Kur'an okudum. Daha sonra hana tekrar dönüyordum. Etraftakiler kadını, erkeği, çoluğu çocuğu, herkes bana tuhaf tuhaf bakıyorlardı. Sanki koca şehirde tek yabancı benmişim gibi yahut da üzerimde değişik bir alamet varmışçasına bakışlarıyla beni ısırıyorlardı. Hanın kapısı önünde taşlığa oturmuş, gelip geçenleri seyre dalmıştım. Dalgınlığım seneler öncesine götürdü beni. Mekanda kalan bedenime rağmen ruhum ayları devire devire Şam'daki o ilk görüşe, o efsunlu bakışa döndü. Geçmişin gizem tüten hatırası gözümün önüne geldi. Bir zamanlar ikisi Şam'da buluşmuşlardı. Büyük caminin önünde Şems halka hitap ediyordu. O sıralarda kuşku ve sıkıntının mengenesine yeni yakalanmakta olduğu için uykusuz geceler geçiren Mevlana sesin sahibini dinlemek üzere yaklaştı. Ses başka bir dünyadan, gizemli bir dünyadan geliyordu. Kökten sarıp sarsan şey ne sözler ne de anlamdı. Konuşmanın tınısı, rengi, tadı herkesi etkileyen yanıydı. Ama Mevlana başka bir tat alıyordu. Sözler onu yakıyordu. Mevlana bakışını Şems'e odaklaştırdı. Fukaralığına, ızdırabına ve de görkemine. Şems de ona baktı ve o anda bakışları birleşerek içlerinde sonsuz bir ölümsüzlüğün inlemesi oluştu. Şems konuşmasını keserek ortalıktan kayboldu. Mevlana annesini yitiren bir çocuk telaşında sağa sola bakarak kendisini yakan sözün sahibini arıyordu. Nafile, hiçbir yanda onu bulamadı. Sanki yer yarılıp Şems'ini yuttu. Endişe ve merak içinde olup bitene anlam vermeye çalışırken aniden omzuna değen bir el ile irkildi. İçindeki ışığın kaynağı, "Ey dünya sarrafı, beni bul," dedi. Ardından bir hayal gibi tekrar kayboldu. Bütün bu olanlar karşısında hayretler içinde kalan Mevlana yüreğinde tarifsiz bir yanma hissetti. Heyecanını yatıştırmak üzere büyük caminin basamaklarına çöktü. Biraz sonra bu olay silinip unutuldu. Hayallerin içinde esmekte olan fırtına Mevlana'yı uzun süre Şam'da tutamadı. Sonra Konya'ya döndü. Bugünse Şam'daki güneş Konya'ya doğdu. Koskoca bir derya damlanın peşi sıra sürüklenmişti. Madem ki Mevlana okyanusun kıyısına gelmesine rağmen dalmamıştı, okyanus damlaya giriftar olsun, o halde diye ta uzakları, çölleri avucuna, dağları sırtına yüklenerek gelmişti Şems. "O geliyor, o," sesiyle daldığım hayalden uyandım. Vakit ikindiye doğru gelmişti. Çarşıda, sokaklarda bir hareketlilik, bir tatlı telaş başladı. Sanki gelen bir imparator sandım yapılan hazırlık ve halkın hararetli sevinçlerinden. Sokaktakiler kenara çekildiler, dükkandakiler ayaklandılar ve dışarı çıktılar. Oturanlar ayağa kalkıp ellerini göbek hizalarında birleştirdiler. "Bu ne merasim, bu ne hürmet yarışı," diye şaşırdım. Oysa gelen üzerinde müderris olduğu halinden belli birisinden başkası değildi. Sağında solunda talebeler olduğu halde bir katırla geliyordu. Herkes "Mevlana Celaleddin geliyor," diye ayağa kalkıyor, hürmetle selamlıyorlardı. Demek yıllardır adını işittiğim, bir defasında da Şam'da gördüğüm Mevlana buydu. Şu katır üzerindeki kısa siyah sakallı, yanık buğday benizli, mütebessim insan. Hoşuma gitti hali, tavrı. İçimden "işte bulmaya geldiğim elmas bu," dedim. Yerimden kalktım, dar sokaklarda ilerleyen, ilerledikçe de fark edilip katılan insanlarla büyüyen kalabalığın peşine takıldım. Şöhreti büyük olan yol göstericinin halka vereceği vaazın kaçırılmaması gerekiyordu. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 48. Devamı 5. ayrımda.